Ayrım 12. Muson Yağmurları. Wilbur Smith. Sayfa 137. Halin yelken açtığı bütün okyanuslarda gördüğü ilk karanın hiçbiri bu kadar güzel değildi. Dağ göğe doğru dikine yükselen bir duvar gibiydi. Rüzgar dağın doruklarında kaynayan bulutları süpürürken bulutların rengi batmakta olan güneş yüzünden sedef ve pembe tonlarına boyanıyordu. Dağın duvar gibi yükselen kayalıklarının altındaki bayırlar, üstlerini kaplayan ormanlar yüzünden yemyeşildi. Köpüklü bir denizle çevrili kumsallar ise beyazdı. Bunca güzelliğin hali büyülemesi gerekirdi. Ne çare ki belleğinde gittikçe yüzeye çıkan bütün anıların ortak paydası acı ve dehşetti. Kalenin duvarları bu uzaklıktan bile net olarak görülebiliyordu. Mazgallardaki topların namluları da karanlık ve boş göz oyukları gibi üzerlerine dikilmişti. Hal bu duvarların altındaki zindanlarda 3 zalim kap kışı geçirmişti. İliklerine kadar işleyen soğuğun anısı ise onu hala ürpertiyordu. Bu duvarların inşaatında avuçları patlayıp yorgunluktan bayılana kadar çalışmıştı. Onca iyi adamın yapı iskelelerinde ölüşüne tanık olmuş, orada çocukluktan çıkarak erkek olmuştu. Dürbünü gözüne dayayarak koyda demirlemiş öbür gemilere baktı. Sayılarına şaşırmıştı. Saydığı 23 geminin hepsi büyük ticaret gemileri, çoğu ise Hollanda bandıralıydı. Aralarında bir tek İngiliz gemisi gözüne ilişti. Görünüşüne bakılırsa Doğu Hindistan şirketine aitti. Ama bunun Yeoman of York olmadığını görünce düş kırıklığına uğradı. Öbür gemisinden hiçbir iz yoktu. Hal dürbünü indirmeden koyun karaya kadarki sularını bakışıyla taradı. Kale duvarlarının altındaki tören alanına gözleri takılınca babasının idamına ilişkin anıları tüm korkunç ayrıntılarıyla bilincine akın ettiler. Seraf'ı demirleme yerine sokmak için bunları aklından uzaklaştırmak zorundaydı. ''Kaledeki topların menzili dışında demir atacağız Bay Tyler'' dedi. Bu emrin tartışılacak yanı yoktu. Üstünün aklından geçenleri bildiğinden Ned de somurtuyordu. Yelkenlerin indirilmesi direktifini verirken belki o da o dehşet günlerini yeniden yaşıyordu. Çapa baş kasarasını ıslatarak sulara gömüldü ve zincir loça ağzından dışarı boşandı. Burnu rüzgara çevrili olan Seraf birden uysallaşırken canlı ve dinamik bir deniz yaratığı olmaktan çıkarak suyun yüzeyinde yavaşça kayan zarif ve sakin bir kuğuya dönüştü. Seraf'ın çıplak serenlerine dizili ve çarmıhlara asılı mürettebat karaya bakıyor, yaklaşan pazarcı kayıklarını gözleyerek bağırışıyor, türlü fikirler öne sürüyordu. Denizciler bu güzel buruna denizlerin tavernası adını takmışlardı. Bu burun 50 yılı aşkın bir zaman önce Hollanda Doğu Hindistan şirketinin filosuna İAŞ ve Kumanya istasyonu görevi yapmak üzere kolonileştirilmişti. Pazarcı kayıkları da bir mürettebatın denizde geçen 3 aydan sonra özlemini çektiği her türlü malla doluydu. Hal subaylarını yanına çağırdı. Alf Wilson'ı gemiye sert alkollü içkilerin gizlice sokulmaması için tetikte olun diye uyardı. Rom satıcıları içki şişelerini top lombozlarından içeri vermeye çalışacaklardır. Seni atlatabilirlerse mürettebatın yarısı gece olmadan kör kütük sarhoş olacaktır. Baş üstüne kaptan. Dördüncü subay kasketinin kenarına dokundu. Alkol almayan bir adam olarak bu görev için iyi bir seçimdi. Aboli, küpeşlerin başına kılıçlar ve pistollarla silahlı adamlar yerleştir. O soyguncuların gemiye çıkarak etrafı soyup soğana çevirmelerini ya da fahişelerin top güvertesinde mesleklerinin gereğini yerine getirmelerini istemiyoruz. Öyle bir durumda kıyametler kopacaktır. Adam yine diyecekken kendini tuttu. Adamlarına oğullarının arasındaki çatışmayı hatırlatmak istemiyordu. Bay Fisher, pazarcı kayıklarıyla pazarlığı siz yapacaksınız. Bu işte ustasınız. Hal koca Daniel'ın aldığı paranın hakkını vereceğini, gemiye çıkarılan her meyve ve sebzeyi gözden geçireceğini biliyordu. Kaptan devam etti. Bay Walsh da size kayıkçıların parasını vererek yardım edecek. Walsh'un öğretmenlikten katipliğe, gemi muhasebeciliğinden veznedarlığa varınca kadar çeşitli görevleri vardı. Subaylar kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere dağıldıktan sonra Hal Küpeşte'nin başına yürüdü. Gemiye yanaşan pazarcı kayıklarını izliyordu. Bu tekneler borda trizlerine kadar taze ürünlerle doluydu. Toprağı hala üzerlerinde olan patatesler, lahanalar, elmalar, incirler, bal kabakları, koca koyun butları ve tüyleri yolunmuş tavuklar. Mürettebat bu akşam tıka bası yiyecekti. Kayıklardaki bolluğa baktıkça Halim bile ağzı sulanıyordu. Taze besinlere duyulan açlık uzun bir yolculuğun sonunda her denizciye musallat olan dayanılmaz bir tutkuydu. Adamlarından bazıları daha şimdiden küpeştelerden aşağı eğilmişler, adamlarla pazarlık ediyorlardı. Parası olanlar bir tek taze patates için yarım peni ödüyorlardı ki bu gülünç bir fiyattı. Tombul beyaz yumrulara yapışmış toprakları dayanılmaz bir hırsla üstlerine sürterek temizliyorlar, onları tıpkı bir elmaymış gibi çiğ çiğ ısırıp yutuyor ve bundan büyük bir zevk alıyorlardı. Doktor Reynolds Hall'ın yanına geldi. "Bir limana girmek insanı ne kadar rahatlatıyor," dedi. "Gemide şimdiden 26 iskorbüt vakası var ama tekrar yola çıkana dek hepsi iyileşecekler. Bu bir mucize ve çok anlaşılmaz bir durum. Ama karadan gelen hava en ağır vakaları, dişlerini kaybeden ve ayakta duramayacak kadar hasta olanları bile iyileştiriyor." Hale olgun bir elma uzattı. "Bay Walsh'un stokundan bunlardan birkaç tane çaldım." Hal elmayı ısırınca duyduğu mutluluktan gözlerini kapadı. Meyvenin suları ağzına dolup tatlı bir yağ gibi boğazından aşağı akarken, "Tanrıların besini bu," dedi. "Babam iskorbüte taze gıda yokluğunun neden olduğunu söylerdi." Doktor Reynolds ona acır gibi gülümsedi ve kendi elmasını ısırdı. "Rahmetli babanızı tenkit etmek gibi olmasın kaptan. Onun büyük bir adam olduğunu bütün dünya bilir. Ama peksimetle tuzlanmış sığır eti her denizci için yeterli besindir." Reynolds başını salladı. "İnsan bazen tıp eğitimi görmemiş olanlardan harika teoriler duyuyor. Ama iskorbüte neden olan sadece deniz havasıdır, başka bir şey değil." Hal ustalıkla konuyu değiştirerek, "İki oğlum nasıl doktor?" diye sordu. "Thomas sağlıklı bir genç. Çok şükür ki yarası derin değil ve pek az zarara yol açmış. Yarayı kat gütle diktim. Çok kısa zamanda iyileşecektir. Yani kangrenleşmezse." "Ya Guy nasıl?" "Onu sizin kamaranızdaki ranzaya yatırdım. Akciğerleri tuzlu suyla dolmuştu. Bu da bazen zararlı salgılara yol açabilir. Ama birkaç güne kalmadan o da yaptığı zoraki banyonun etkilerini atlatacaktır." "Size minnettarım doktor." O sırada geminin ortasında bir gürültü oldu. Aboli aşağıdaki kayıkların birinden meyve kasasını gemiye çıkarmış olan bir Hotanto gencini omzundan kavramıştı. "Sen güzel oğlan," dedi. "Sahiden bir oğlan mısın sen?" Çocuğun yürek biçiminde bir yüzü, altın renginde kusursuz bir teni ve çekik Asyalı gözleri vardı. Aboli'nin sataşmasına tiz bir ses ve sıralanmış küfürlerle karşılık verdi. Bir yandan da iri yarı zencinin ellerinin arasında debeleniyordu. Aboli gülerek onun kasketini başından çekti ve gür siyah saçlar anında delikanlının omuzlarına döküldü. İri yarı zenci bununla da kalmayarak bir eliyle de delikanlıyı yükseğe kaldırırken öbürüyle pantolonunu dizlerine kadar indirdi. Tombul bir sarı popoyla biçimli uyduklar, bunların arasında da kadınlığın karanlık ve tüylü üçgeni ortaya çıkınca mürettebat sevinç çığlıkları attı. Kız yüksekteki konumu sayesinde Aboli'nin dazlak kafasına her iki eliyle tokatlar yağdırıyordu. Bunun bir etkisi olmayınca adamın gözlerine uzun ve sivri tırnaklarıyla saldırdı. Bir yandan da her iki ayağıyla onu tekmeliyordu. Aboli geminin küpeştesine yürüdü ve kızı bir kedi yavrusuymuş gibi kolaylıkla aşağı attı. Arkadaşları onu sular içinde pazarcı kayığına çektiler. Kız küpeşteden kendisiyle alay eden denizcilere hala küfürler yağdırıyordu. Hal gülümsemesini gizlemek için Bay Beatty'nin ailesiyle çevrili olarak durduğu Grand Drain'in dibine yürüdü. Hepsi bakışlarını karaya dikmişler, bu yeni ülkeyi tartışıyorlardı. Hal hanımlara şapkasını çıkarınca Bayan Beatty sevincinden dört köşe oldu. Annesinin aksine Caroline Hall'le göz göze gelmekten kaçınıyordu. Cephanelikteki geceden beri orta yaşlı adamın yanında utancından ezilip büzülmüştü. Hal yine Bay Beatty'ye döndü. "Burada günlerce, hatta belki haftalarca kalacağız. Yeoman'ı beklemek zorundayım. Üstelik yapmam gereken çok iş var. Sizin ailenizi daracık kameralarından çıkarıp hanımlara karada bacaklarını hareket ettirme fırsatını vermek isteyeceğinize eminim. Kentte rahat pansiyonlar bulunduğunu biliyorum." Bay Beatty, "Harikulade bir fikir bu," diye atıldı. "Gemi hayatının sizin için sıkıntılı bir yanı olmadığına eminim, Sir Hal. Ama bizim gibi kara hayatına alışık olanlar için gemideki daracık mekanlar boğucu olabiliyor." Hal bunu başıyla doğruladı. "Oğlum Guy'ı da sizlerle karaya yollayacağım," dedi. "Sekreterinizin elinizin altında olmasını isteyeceğinize eminim." Hal en öncelikli hedeflerine ulaştığına seviniyordu. Bu da önce Tom'la Guy'ı, sonra da Tom'la Caroline'ı ayırmaktı. İki durumda her an bir patlamaya gebeydi. "Sizleri filikalar denize indirilir indirilmez karaya yollayacağım. Ama korkarım bu akşam geç kaldık." Hal böyle derken bir yandan da batan güneşe bakıyordu. Eşyanızı bu akşamdan toplayıp karaya çıkmak için yarını bekleyebilirsiniz. Çok düşüncelisiniz kaptan. Beatty Hal'in önünde eğildi. Fırsatını bulunca Hollandalı valiye bir nezaket ziyareti yapmanız faydalı olur. Kendisinin adı Van der Stel, Simon Van der Stel. Ben geminin idaresiyle çok meşgul olacağımdan bu işi benim ve şirketin hesabına üstlenirseniz bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Beatty yine bir referans yaptı. Memnuniyetle Sir Hal. Hal'in mürettebatı ile birlikte kalenin zindanlarından kaçmasının üzerinden 20 yılı aşkın bir zaman geçmişti. Bu durumda kolonideki herhangi birinin onu tanıması olası değildi. Ama o ne de olsa hayat boyu mahkumiyet hükmünü giymiş bir suçluydu. Kaleden kaçarken o ve adamları kendilerini savunmak için gardiyanların birçoğunu ve onları izleyenleri öldürmek zorunda kalmışlardı. Ama Hollandalılar bu işe başka bir gözle bakabilirlerdi. Tanındığı takdirde Hal kendini kaşla göz arasında bir Hollanda mahkemesinin önünde bulur ve müebbet hapis cezasına çarptırılmak, hatta babası gibi suçlarının cezasını dar ağacında çekmek durumunda kalabilirdi. Koloninin valisine resmi bir ziyaret yapması parlak bir fikir değildi. Beatty'yi yollamak daha doğruydu. Ayrıca yerleşim bölgesindeki bütün haberlere ulaşması önemliydi. Milliyeti ne olursa olsun doğudan dönen her gemi kapa uğrardı. Rıhtımdaki tavernalarla genel evlerden daha güvenilir haber kaynakları düşünülemezdi. Hal Beatty ailesinden izin istedikten sonra koca Daniel'la Aboli'yi yanına çağırdı. Ortalık kararır kararmaz karaya çıkıyoruz. Filikalardan birini hazır edin. Dolunay'a 4 gün vardı. Dağlar gümüş donlarının okşadığı uçurumları ve vadileriyle karanlık birer heyula gibi yükseliyordu. Onlar da kumsala doğru ay ışığının pırıl pırıl yolunu izlediler. Hal Filika'nın kıçında Aboli ile koca Daniel'ın arasında oturuyordu. Üçünün de üstlerinde pelerin, başlarında da şapka vardı. Üçünün de pelerinlerinin altına tabancalarla kılıçlar gizliydi. Kürek çekenler de silahlıydı. Alf Wilson'ın emrindeki 12 emin adam. Atlantik'in tıslayarak bin bir köpük halinde kumsalda parçalanan dalgalarından biriyle karaya çıktılar. Dalga geri çekilmeye başlarken kürekçiler atlayıp Filika'yı karaya çektiler. Hal Wilson'ı uyardı. Adamları sakın gözün önünden ayırma Alf. Sıvışıp içki ve kadın aramamaları için dikkat et. Geri döndüğümüzde acelemiz olabilir. Kumsalın yumuşak kumlarının üstünde birlikte ilerlediler. Yolu bulur bulmaz da kalenin hemen altındaki bina grubuna doğru yöneldiler. Pencerelerin bazılarında fenerlerin parıltısı vardı. Yaklaştıklarında müzik eşliğinde şarkı söyleyenlerle sarhoşların bağırışları kulaklarına geldi. Aboli son gelişimizden beri fazla değişen bir şey yok diye omurdandı. Koca Daniel, satışlar hala iyi diyerek yerleşim yerinin kıyısındaki ilk meyhanenin kapısından geçmek üzere eğildi. Işık o kadar sönük, tütün dumanı da öylesine yoğundu ki gözlerinin ortama uyum sağlayabilmesi birkaç saniyelerini aldı. Odada çeşitli karaltıların dışında yoğun biçimde ter, bayat pipo dumanı ve ucuz içki kokusu vardı. Gürültü kulakları sağır edici derecedeydi. Meyhanenin ağzında durduklarında da bir denizci sendeleyerek yanlarından geçti. Adam kum tepelerinin kenarına doğru sallanarak ilerledi. Dizlerinin üstüne çöktü ve bol bol kustu. Sonra öne devrildi ve kendi kusmuğunun içine yüzüstü düştü. Üç erkek odaya birlikte girdiler ve kalabalığın içinden kendilerine lokalin uzak köşesine doğru yol açtılar. Burada sehpa üstüne kurulmuş bir masa ve bir bank vardı. Komaya girecek kadar içmiş başka bir sarhoş bunun üstüne serilmişti. Koca Daniel uyuyan bir çocukmuş gibi onu kaldırdığı gibi pis yere bıraktı. Aboli de boşalmış içki maşrapalarını ve yemek artıklarıyla dolu teneke tabakları elinin tersiyle masanın üstünden yere süpürdü. Hal loş odayı ve içeriği dolduran adamları gözlemlemek için sırada arkasını duvara vererek oturdu. Müşterilerin çoğu denizciydi ama aralarında mavi ceketleri ve çapraz beyaz kemerleriyle kale garnizonundan altlı askerler de vardı. Hal konuşmalarını dinlediyse de abartılı övünmeler, küfürler ve anlamsız gülüşlerden oluşan sarhoş saçmalıklarından başka bir şey duyamadı. Aboli sırada Hal'in yanına otururken Hollandalılar diye mırıldandı. Bir süre etrafı dinlediler. Üçü de tutsaklık yıllarında bu dili öğrenmek zorunda kalmışlardı. Belalı tipler oldukları anlaşılan bir denizci grubu yanlarındaki masaya yerleşmişti. Etrafındakilerden daha az sarhoş görünüyorlar ama şamatanın arasında seslerini duyurabilmek için bağıra çağıra konuşuyorlardı. Hal bir süre onlara kulak verdi ama ilgisini çekecek bir şey duyamadı. Bir Hotanto kadın garson onlara bol köpüklü biralarını getirdi. Daniel kendi birasını tadınca yüzünü buruşturdu. "Pöf, domuzdan sağılmış gibi sıcak," dedi. Ama bir yudum daha içmeden edemedi. Hal ise kendi birasına dokunmadı bile. Bitişik masadaki Hollandalı'nın "Kahrolası konvoy, eğer bu boklu limandan ayrılırsa şanslı sayılırız," dediğini duymuştu. Konvoy lafı Hal'in merakını uyandırmıştı. Ticaret gemileri genellikle yalnız başlarına yolculuk ederlerdi. Yalnızca savaş durumlarında ve başka tehlikeli hallerde konvoylar oluşturur ve savaş gemilerinin korumasına girerlerdi. Hal konuşulanları dinlemek için öne eğildi. "Ya, bu kara fahişeler ve hırsız otantolar limanına bir daha demir atmazsak herhalde hiç üzülmem. Kesemdeki son guldenleri de harcadım. Karşılığında da şu sancıyan kafayla tahriş olmuş penisten başka bir şey bulamadım." "Bana sorarsan bizim kaptan riski göze alıp yalnız başına yola çıkmalı. O cangiri pezevengiyle dinsiz mürettebatın tanrı belasını versin. Luipart o Arap serserilerinin hakkından gelecek güçtedir. Van Rutiers bize dadılık etmeye hazır olana kadar burada oturup pineklemek zorunda değiliz." Cangiri adını duyması üzerine Hal'in kalbinin atışları hızlanmıştı. Bu adı Nicholas Childs'ın yazıhanesi dışında ilk kez duyuyordu. Koca Daniel, "Bu Van Rutiers de kim?" diye yavaşça sorup berbat birasından bir yudum daha aldı. O da Hollandalı denizcilere kulak misafiri olmuştu. Hal, "Hint okyanusunun Hollandalı amiralidir," diye açıkladı. Batavia'daki Hollanda fabrikasında üstlenmiştir. Hal kirli masanın üstüne bir gümüş şilin bıraktı. "Onlara bira ısmarla ve sana anlatacaklarını dinle," diye koca Daniel'a emretti. Ama Daniel ayağa kalkar kalkmaz bir kadın yolunu kesti. Kadın ellerini kalçalarına dayamış vaziyette duruyor, birkaç dişi eksik bir ağızla Daniel'e sırıtıyordu. "Benimle arka odaya gel koca boğa," dedi. "Gel de sana hayatına tatmadığın bir şey vereyim." "Verecek neyim var ki sevgilim?" Koca Daniel kadına dişsiz ağzıyla sırıttı. "Cüzdan mı yoksa?" Hal berbat yaratığı tepeden tırnağa süzünce onun herhangi bir sarhoş Hollandalı'dan daha zengin bir bilgi kaynağı olabileceğini anladı. "Utan Bay Daniel," dedi. "Kaliteli bir hanımefendiyi nasıl görür görmez tanıyamazsın?" Kadın bu kez Hal'i süzerek ceketinin kesimini ve yeleğinin gümüş düğmelerini not etti. Hal kadını, "Buyurun oturun my lady," diyerek masaya davet etti. Koca karı bir genç kız gibi kıkırdayarak alnına dökülmüş kır perçemlerini kırık ve kara tırnaklı pis parmaklarıyla arkaya itti. "Daniel, hanımefendiye bir bardak cin getir. Hayır, cimri olmayalım, dolu bir şişe getir." Kadın pis eteklerini kabartarak Hal'in karşısındaki sıraya çöktü. "Gerçek bir prensin sen dostum," dedi. Adamın yüzüne dikkat etti. "Şeytanın ta kendisi kadar yakışıklı da." Hal, "Adın ne güzelim?" diye sordu. Kadın, "Mevru Makanberg," diye yanıt verdi. "Ama sen bana Hannah diyebilirsin." Daniel o sırada bir cin şişesi ve maşrapayla geri dönmüştü. Maşrapayı ağzına kadar doldurdu. Hannah maşrapayı küçük parmağını havaya dikerek kaldırdı ve hanımefendilere yaraşır küçücük bir yudum aldı. İçkinin aşırı sertliği onu etkilemedi bile. "Söylesene Hannah." Hal kadına gülümsedi, kadın da onun bakışı karşısında yavru bir köpek gibi mayıştı. "Burada ümit burnunda olan bitenler hakkında bilmediğin bir şey yoktur değil mi?" "Bu dediğin gerçeğin ta kendisi bayım." Kadın dişlerinin arasındaki boşlukları yine gösterdi. "Bilmek istediğin her neyse ihtiyar Hannah'a sorabilirsin." Kadın hiç abartmamıştı. Hal bundan sonraki yarım saat boyunca kadının anlattıklarını dinledi. Harap olmuş yüzle cinden bulanmış gözlerin ardında bir zamanların parlak zekasının kalıntılarının gizli olduğunu fark ediyordu. Hannah'ın Vali Van der Stel'den rıhtım işçilerine ve araba sürücülerine varıncaya kadar kolonideki bütün erkek ve kadınların cinsel hayatlarıyla eğilimlerini bildiği anlaşılıyordu. Hale Hollandalılar tarafından yapılan şeftalili ateş suyu Manpoer'den patatese varıncaya kadar pazardaki bütün ürünlerin fiyatını söyleyebilecek durumdaydı. Hangi kölelerin satılık olduklarını, sahiplerinin istediği fiyatı ve ne kadara fit olabileceklerini de biliyordu. Koydaki bütün gemilerin hareket zamanı, kaptanının adı, yükü ve yolu üstünde uğrayacağı limanlar da bildikleri arasındaydı. Hale her geminin son seyahati, karşılaştığı tehlikeler ve çetin koşullar hakkında bir rapor bile hazırlayabilirdi. "Koydan için o kadar çok Vok gemisinin beklediğini bana söyleyebilir misin Hannah?" Hal Verenik de Ostindische Kompanie, yani Hollanda Doğu Hindistan şirketini kastediyordu. "Bunların hepsi Batavia yolcusu. Vali Van der Stel doğuya gidecek bütün gemilerin konvoy halinde ve savaş gemilerinin korumasında yola çıkmalarını emretti." "Niçin öyle yapılmasını istesin Hannah?" "Cangiri'nin yüzünden. Cangiri'yi duydun değil mi?" Hal hayır der gibi başını salladı. Hayır, o kim? Ya da ne? Peygamberin kılıcı. Daha doğrusu o kendisine öyle diyor. Ama gerçekte pis bir korsandan başka bir şey değil. Franky Courtney'den de beter bir korsan. Hal Aboli ile bakıştı. Babasının adıyla beklenmedik şekilde karşılaşmak ve Sir Francis'le serüvenlerinin buralarda bu kadar iyi anımsanması ikisini de şaşırtmıştı. Hannah onların gösterdiği tepkiyi fark etmemişti. Cininden bir yudum aldıktan sonra çatlak çatlak güldü. Son 6 ayın içinde 3 Vogue gemisi Hint Okyanusu'nda sır oldu. Bunun Cangiri'nin marifeti olduğunu bilmeyen yok. Şirketin daha şimdiden 1 milyon guilder'a mal olduğunu söylüyorlar. Kadının gözleri parladı. 1 milyon guilder! Dünya yüzünde o kadar çok paranın var olduğundan bile haberim yoktu. Hannah uzanarak Hal'in yüzüne baktı. Nefesi bir gübre yığını gibi kokuyordu. Ama Hal irkilip geri çekilmedi, kadını gücendirmek istemiyordu. ''Sen bildiğin birine benziyorsun.'' Kadın bir an düşündükten sonra sordu. ''Hiç daha önce Ümit Burnu'na gelmiş miydin? Ben bir kere gördüğüm yüzü hiç unutmam.'' Hal hayır gibilerden başını salladı. Koca Daniel de kıkırdadı. ''Ne dersin bayan, o sana pembe kuyruğunu gösterirse mutlaka hatırlarsın, hem de yüzünden de fazla.'' Hal adamına kaşlarını çatarak baktıysa da cin şişesi o zamana kadar yarısına inmişti. Hannah da ''Bunun için 1 milyon guilder öderdim.'' diyerek Hal'e sırıttı. ''Hannah'la arkaya, odaya gelmek ister misin? Senin gibi yakışıklıya bedava olur.'' Hal bir dahaki sefere diye ona söz verdi. Hannah ısrar etti. ''Seni tanıyorum. Böyle gülümsediğin zaman tanıyorum seni. Er veya geç hatırlayacağım. Ben bir yüzü hiçbir zaman unutmam.'' Hal onun ilgisini başka yöne çekmek için ''Bana Cangiri hakkında daha çok şey anlat.'' dedi ama kadın kendini kaybetmek üzereydi. Hannah maşrapasını doldurdu ve boşalmış şişeyi yükseğe kaldırdı. Yaşlı gözlerle ''Sevdiğim herkes beni terk edip gidiyor, şişe bile yanımda uzun zaman kalmıyor.'' diye yakındı. Hal ''Cangiri'' diye isareti ''Bana Cangiri'yi anlat.'' ''O kana susamış bir Müslüman korsanıdır. Hristiyan denizcilerine sırf onların haykırdığını duymak için cayır cayır yakıyor.'' ''Bu adam nereden çıktı? Emrinde kaç gemi var? Ne kadar kuvveti var?'' ''Hannah, arkadaşlarımdan biri Cangiri'nin kovaladığı fakat yakalayamadığı bir gemideydi.'' dedi Pel tek bir sesle. ''Çok şeker delikanlıdır. Benimle evlenmek ve beni Amsterdam'a götürmek istiyor.'' Koca Daniel, ''Cangiri mi?'' diye sordu. ''Hannah, yok be sersem, erkek arkadaşım. Adını unutuyorum ama benimle evlenmek istiyor. Cangiri'yi gördü. O kana susamış dinsizin elinden kurtulduğu için çok şanslı.'' ''Bu dediğin nerede oldu Hannah? Arkadaşın Cangiri ile nerede karşılaşmış?'' ''İki ay kadar önce Ateş sahilinin açıklarındaymış, Madagaskar adasının yakınlarında.'' Hal devam etti. ''Cangiri'nin elindeki kuvvetler ne kadarmış?'' Hannah durakladı. ''Birçok büyük gemi, bir savaş gemisi filosu. Arkadaşımın gemisi kaçabilmiş.'' Hal kadının zırvalamaya başladığını fark ediyordu. Önemli bir şey söyleyeceği yoktu. Buna rağmen son bir soru sordu. ''Vogue konvoyunun Batavia'ya giderken hangi yolu izlediğini biliyor musun?'' ''Güney yolunu'' dedi kadın. ''İyice güneyden gidiyorlarmış. Madagaskar'la adaların yakınına uğramadıklarını duydum. Çünkü o pis dinsiz Cangiri oralarda pusuda bekliyormuş.'' Hal koydaki konvoy ne zaman yola çıkacak diye sordu. Ama kadın alkol sislerinin arasına dalmıştı bile. ''Cangiri şeytanın ta kendisi'' diye fısıldadı. ''Bütün gerçek Hristiyanların o Allahsızdan korkmaları gerekir.'' Hannah'ın başı yavaş yavaş önüne düşüyordu. Derken masanın üstündeki cin birikintisinin içine yüzük oyun kapandı. Daniel yağlı kır saçların bir tutamını kavrayarak kadının başını kaldırdı ve gözlerinin içine baktı. ''Hanım bizi yüzüstü bıraktı.'' dedi. Elinden bıraktığı kadının başı masanın üstüne çarptı. Hannah sıradan aşağı yuvarlanarak yere serildi ve gürültülü bir sesle horlamaya başladı. Hal kemerindeki keseden bir gümüş 10 gilder çıkardı ve Hannah'ın koynuna soktu. Koca Daniel, pazar günlerinden oluşan bütün bir ay sırt üstü çalışarak bile bu kadar bir para kazanamaz diye homurdandı. Ama o verdiğim parayı fazlasıyla hak etti. Hal ayağa kalktı. Bizzat Amiral Van Rutyers'den bile bu kadar değerli bilgiler elde edemezdik. Alf Wilson kumsalda onları Filika'nın başında bekliyordu. Koyda Seraf'a doğru kürek çekerlerken Hal sessizce oturuyor, Hannah'tan aldığı bilgileri değerlendiriyor, bunların kendi planlarıyla sentezini yapıyordu. İp merdivenden geminin ana güvertesine tırmandığında ne yapması gerektiğini artık biliyordu. Daniel'in hanım arkadaşının dün gece bize anlattıkları sayesinde birçok şey açıklık kazandı. hal kıç kamarasına dolmuş olan gemi subaylarının yüzlerine baktı. Cangiri'nin ini buralarda bir yerde. Hal masasının üstüne yayılmış olan haritanın üzerine eğildi ve parmağını Madagaskar'ın üstüne koydu. Buradan itibaren güneydeki ve doğudaki ticaret yollarına kolayca ulaşabiliyor. Apoli, marifet onun üssü olan limanı bulabilmek diye söylendi. Büyük adalardan birini üs olarak kullanmak zorunda değil. Arabistan denizindeki Umman sahiliyle güneydeki Maskaren adaları arasındaki 2000 fersaha dağılmış yüzlerce küçük ada var. Haklısın, hal başıyla doğruladı. Bu dediklerine ek olarak bizim bilmediğimiz, hatta adları bile olmayan ve hiçbir haritada gösterilmemiş düzinelerle başka ada da vardır. 100 yıl boyunca bu denizlerde dolaşsak bile hepsini keşfedemeyebiliriz. Hal etrafındakilere baktı. Ona gidemezsek ne yapmalıyız acaba? Ned Tyler, onu ayağımıza getirebiliriz dedi. Hal yine başıyla doğruladı. Onu ininden çıkarmalıyız. Ona karşı koyamayacağı bir yem sunmalıyız. Madagaskar ve Zanzibar adalarının açıklarında dolaşmalı, Afrika kıyılarında dolanmalıyız. Hal'in adamları bu fikre katıldıklarını mırıldandılar. Daniel de onlara, Hint okyanusundaki her limanda casusları olduğuna ve oraya uğrayan her olası ödül hakkında ona haber uçurduklarına emin olabilirsiniz. En azından dinsiz bir korsan olsam ben öyle yapardım. Evet, Hal dönüp ona baktı. Her limana uğrayıp ne kadar zengin ve ne kadar az silahlı olduğumuzu ona duyuracağız. Ned Tyler, 36'şar topluk iki savaşçı gemi, hangi korsanı olsa korkutabilir diyerek gülümsedi. Hal bir gemi diye düzeltti, adamların ona merakla bakmaları üzerine de gülümsedi. Yeoman'ı buraya gelir gelmez Bombay'a yalnız başına yollayacağım. O gemi yolcularımızla birlikte bizim verebileceğimiz ve ambarına tıkabileceği bütün yükü götürebilir. Ateş sahiline yalnız başımıza gideceğiz. Alf Wilson, Seraf kuvvetli bir gemidir, korsanların çoğunu ürketebilir diye belirtti. Biz oraya çıkmaya hazır olduğumuz zaman kuvvetli gözükmeyecek ama. Hal geminin teknesinin şemalarını ortaya çıkardı. Ekvatoru geçmelerinden beri bunun üstüne çalışıyordu. Bir truva atı beyler, Bay Cangiri için bir truva atı hazırlayacağız. Adamlar masanın etrafında toplaşmışlardı. Hal'in aklındakileri kavramaya başlayınca hemen onayladılar ve önerilerde bulunmaya başladılar. Gemimizi zengin ve silahsız bir ticaret gemisine benzeteceğiz beyler. Top lumbarlarıyla işe başlayacağız. Ertesi sabah Hal demir atmış geminin etrafını filikayla dolaştı. Ned Tyler'la geminin iki marangozu da onunla beraber olduğundan Hal onlara Seraf'ın görünüşünde yapılmasını istediği değişiklikleri işaret etti. Oymalarla altın yaldızlı süsleri oldukları gibi bırakabiliriz dedi. Sonra geminin provasıyla kıçındaki bezemeleri gösterdi. Gemiye belediye başkanının kayığı gibi abartılı bir hava veriyorlar. Ondan daha fazla bir Fransız randevu evi havası veriyorlar. Koca Daniel alayla burun büktü. Hal devam etti. Dahası bu küçük şaheserine zarar verirsek Lord Charles fena halde bozulur. Seraf'ın bordalarını işaret etti. En önemli sorunumuz top lumbarları. Top lumbarlarının eşiklerinin altın varakla kaplanmış olması tekneye göze hoş gelen bir dama deseni görünümü veriyor. Ama aynı zamanda Seraf'ın savaş yeteneğini vurguluyordu. Hal marangozlara önce onların üzerinde çalışmaya başlayacaksınız diye emretti. Top lumbarlarının kapak menteşelerinin gizlenmesini istiyorum. Onları katranla kalafat edin ve teknenin tahtalarından ayırt edilemeyecek biçimde boyayın. Gemiyi filikadan bir saat daha incelemeye devam ettiler ve Seraf'ın profilinde daha zararsız gözükmesini sağlayacak başka küçük rötuşlar üzerinde karara vardılar. Gemiye doğru kürek çekerlerken Hal koca Daniel'a, kıyının bu kadar açığında ve topların menzillerinin dışına demir atmamızın nedenlerinden biri kumsaldaki meraklı gözlere gözükmemek dedi. Hala geminin etrafında durmakta olan pazarcı kayıklarını ve başka küçük tekneleri işaret etti. Çalışmalar başlar başlamaz bunları uzaklaştırın. Cangiri'nin kolonide casuslarının bulunduğunu varsaymamız ve buna göre davranmamız gerekiyor. Boncuk gözlerin her yaptığımızı izlemesini, gevezelerin de haberi yaymalarını istemiyorum. Hal kamarasına döndükten sonra kentte kaldığı pansiyonda Bay Beatty'ye bir mektup yazdı. Kendisinin ve ailesinin limana vardığı zaman Yeoman of York'la Bombay yolculuklarını tamamlayacaklarını, Gay'ın da onlarla beraber gideceğini bildirdi. Hal Bay Beatty ile değişikliği tartışarak kabul ettirmek yerine işi bir pusulayla halledeceğine seviniyordu. Kağıttaki mürekkebi kum serperek kuruturken, evet dedi, bu durum Bay Tom'un kavgacılık ve çapkınlık eğilimlerinin de çaresine bakacaktır. Hal mektubu kırmızı bal mum üstüne bastığı mührüyle kapadıktan sonra onu karaya götürmesi için koca Daniel'ı çağırdı. Adam kapıdan içeriye başını içeri uzatır uzatmaz, Yeoman'dan hala bir haber yok mu diye sordu.
Henüz yok kaptan.
Gabya çubukları ufukta görünür görünmez nöbetçi subay bana hemen haber versin. Hal aynı emri daha önce de birkaç kere verdiğinden koca Daniel gözlerini yuvarlayıp başını salladı. Hal gülümsememek için kendini zor tuttu. Böylesi tavırlar koca Daniel'da hoş görülebilirdi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 149.